Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programımızda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Türklerin hükmettikleri imparatorlukların tüm etki alanını yakın geçmişle de bağlantılar kurarak sade ve bilimsel bir metotla ele alan Asya Hun İmparatorluğu ve Avrupa Türk Hun İmparatorluğu kitaplarının yazarı TRT Teftiş Kurulu Başmüfettişi Erkan Hacı Fazlıoğlu'yla araştırmaları ve kitapları üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor olacak. Hemen sonrasında Göç Yolları köşemizde Hayatın Sesleri sürecek. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte olacak. Göç algısı üzerine değerlendirmelerini alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Gelse bile son günüm, koluna alsa ölüm, gözlerimin önünde seninle geçen günüm. Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım. Ben seninle o günü bin yıl gibi yaşadım. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerimle bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerimle bakıp da her şeyi anlasalar. Gözlerim ölsem bile sevgilim, kulaklarımda çınlıyor beni anlatan sözlerin. Aşkıma hiç dokunma, bırak öylece kalsın. Gerçek sevgi neymiş bilmeyenler anlasın. Son arzum nedir? Gelse bile son günüm, koluna alsa ölüm, gözlerimin önünde seninle geçen günüm. Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım. Ben seninle o günü bin yıl gibi yaşadım. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. TRT Teftiş Kurulu Baş Müfettişi, yazar Erkan Hacı Fazlıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Öncelikle sevgili dinleyicilerimiz, iki kitap var. Aslında birbirinin devamı olan iki kitap. Sayın Hacı Fazlıoğlu tabii kendi müfettişlik görevi gereğince aslında çok yoğun. Ve bu yoğunluğunun arasında bu iki kitap nasıl ortaya çıktı, ben gerçekten çok merak ediyorum. Müsaadenizle asıl ilk onu sormak istiyorum. Biraz kendinizi tanıtın dinleyicilerimize. TRT dışındaki görevlerinizden de bahsedebilirsiniz bu kitap yazma konusunda. Tabii. Ve sonrasında da bu kitaplar nasıl ortaya çıktı?
Teşekkür ediyorum. Şimdi ben ilkokuldan itibaren tarihe sürekli bir merakım var. 1998 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra aynı üniversitede siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptım. Orada Ermeni meselesi üzerine Profesör Doktor Sina Akşin hocamızla çalıştım. Bu süreçte sürekli 98'den itibaren de okul bittikten sonra da sürekli okumalara devam ettim. İşte 10 küsür yıldır da yazıyorum. Bu şu anda işte ilk ürünlerimiz çıktı diyelim. Daha sonra da Göktürk ve Uygur, Selçuklar diye devam edecek inşallah.
Emeklerinize sağlık. Şimdi ben tabii programı açarken bunun müfettişlik görevi dışındaki görevleriniz dedim ama evet. Şimdi anladığım kadarıyla bu yazma işi bütün yaşamınızın çok önemli bir bölümünü kapsar oldu. Çünkü sevgili dinleyiciler, kitabı iki gün önce elime geçti kitap ve şöyle bir içine girdim. İnanın sayfalarını zevkle ve ardı ardına çevirmeyi çok arzu ettim. Bütün kitabı bitirmeyi çok arzu ettim. Bir kısmını okuyabildim. O yüzden gerçekten çok akıcı bir anlatım var. Öncelikle kendi adıma onu söyleyebilirim. Ve neden çok önemli bir vaktinizi aldığını düşündüm. Çünkü gördüm ki gerçekten çok fazla farklı alanlarda kaynağın bir araya gelmesi, sizin çok fazlaca bu konu üzerine eğilmeniz, evet, okumalarınız. Biraz o süreci anlatır mısınız? Bu kitaplar nasıl ortaya çıktı?
Evet, şimdi bu alanda ben tabii Türklerin tarihini öğrenmek için yola çıktım. Çok kitap yok bu alanda. Olan kitaplar da ders kitabı mahiyetinde akademik kitaplar. Daha çok Türklerin tarihini de %90 bile söyleyebilirim, yabancı kaynaklardan öğreniyoruz. Yani bizim ilk imparatorluğumuz olarak kabul ettiğimiz şu anki işte konuştuğumuz bu Asya Türk Hun İmparatorluğu'nun bütün belgelerini biz Çin yıllıklarından alıyoruz. 2500 yıllık Çin yıllıkları, dünyanın en eski yıllıklarıdır bunlar. Geçiyoruz Avrupa'ya. Avrupa'dakiler Çin yıllıklarını ilk inceleyen kişiler. Bunlardan Joseph de Guignes diye meşhur bir Fransız profesör, Türkolog var. Bu ilk kez Çin yıllıklarını 1758 yılında Fransızca'ya çeviriyor ve Türklerin tarihi diye şu andaki Türk tarih sisteminin de bir bakıma kurucusu oluyor. Yani Hunlarla Türklerin tarihi başlıyor. Göktürkler, Avarlar, Uygurlar, Selçuklar, Osmanlılar diye devam eden sistemi ilk ortaya koyan bu meşhur Fransız profesör. Yine Rus profesör Bartolt diye çok meşhur bir kişi var. Onun Türkistan diye bir kitabı var. Macar Türkologlar, Alman Türkologlar Türklerin tarihi üzerine çok çalışmışlar. Bakınca geriye yönelik Türkler tarih yapmışlar ama tarih yazmamışlar.
Yazacak belki vakit bulamamışlar.
Yani yazılmamış, yazılan eserlerde de daha çok ders kitabı mahiyetinde olduğundan dolayı ben hem akademik yönü olsun hem de bir lise mezunu dahi okuyunca hemen de bunu anlayabilecek tarzda bir kitap olsun diye yola çıktım. Burada da Hun tarihi konusunda uzman olan rahmetli Profesör Doktor Bahattin Ögel'i saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum. Çünkü ilk kez Türklerde Joseph de Guignes'ten sonra 200 yıl sonra Çin kaynaklarına girerek onları Türkçe'ye çeviren kişi rahmetli Profesör Doktor Bahattin Ögel'dir. Yine İbrahim Kafesoğlu profesör, onu da rahmetle ve şükranla anıyorum. Bunlar çok büyük hizmetleri oldu Türk tarihine.
Peki siz bu kadar bilgiyi nasıl topladınız? Çin kaynaklarından elde ettiğinizi ifade ettiniz. Örneğin Çin'e bir geziniz oldu mu? Oradaki kütüphaneleri inceleme şansınız oldu mu? Yoksa Türkiye'de nasıl ulaştınız?
Daha çok Türkçe'ye çevrilmiş kaynaklardan bilgileri edindim. Türk tarihiyle ilgili yani bir sahafın, bir antikacının dükkanında birçok tarihi eser bir karmaşa içerisinde duruyordu diyelim. Ben onları aldım, bir sisteme göre kronolojiyi de esas alarak buna göre bir sistem koyarak ve anlaşılsın istedim okuyunca özellikle. Yani bunlardan edindiğim önemli bilgileri kitaba derc ettim diyebilirim.
Emeğinize sağlık. Şimdi dedim ya, okurken insan ardı ardına sayfaları çeviresi geliyor diye, çok sade de bir anlatımınız var.
Evet.
Şöyle ifade etmişsiniz, sade ve bilimsel bir metot kullandığınızı, evet, ifade etmişsiniz. O ikisi birbiri içine nasıl girdi, o kolaylığı nasıl
sağladınız?
Yani sağladınız?
Bir iddialı söz söylüyorsam onun altında dipnotunu veriyorum. Yani hangi kaynaktan aldım ve benim yararlandığım bütün kaynaklar, bilimsel makaleler, hepsi bunlar akademik yayınlardan yararlandım. Ve aldığım bir bilginin altında dipnotta bunu görebiliyoruz. Yani afaki olarak bir şey değil. Dipnotu da hemen altında verdim. Bazıları en sonda kaynakça olarak veriyorlar. Hani bu bilgiyi nereden edindiğimi okuyucu hemen de görmek isterse görebilsin diye bu şekilde bir yol izledim.
İki kitaptan bahsettik. Aslında sanıyorum birbirinin devamı değil mi? İlki, evet, Asya Türk, evet, Hun İmparatorluğu. Diğeri de Avrupa Türk Hun İmparatorluğu. Kronolojik olarak da ardı ardına geliyor. İkisi niye aynı kitapta değil?
Daha hacimli olacak diye, o yüzden ayrı ayrı diye, evet, okuma kolaylığı olsun diye bu şekilde bir yol izledik. Çok fazla kalın kitap gördüğü zaman da okuyucu bir anda ürküyor, ben bunu bitiremem diye. Yani alınca şöyle bir yere seyahate gidince iki günde bitireyim diye diyebileceği bir kitap olmasını da arzu ettik.
Çantasına ağırlık olmadan.
Yayın evimizin Altınordu yayınlarına da buradan teşekkür ediyorum. Murat Bey'in de böyle bir önerisi oldu. Onun telkinleriyle böyle bir yol izlemiş olduk.
Yalnız yayın evimizin ismi de aslında çok manidar, evet, değil mi? Altınordu, evet, Devleti geldi.
Yani aklıma. Türk tarihiyle ilgili çok, evet, güzel eserleri var. Mesela Etrükslerle ilgili, Türk tarihinin daha eski yıllarıyla ilgili çok güzel bir kitap çıkardı. Yine milli manevi değerlerimizi ön planda tutan çok güzel yayınları var Altınordu yayınlarının. Teşekkür ediyorum onlara da.
Biz de sizin vesilenizle bu kitabı okuyuculara sunduğu için ve size hem de ona teşekkür ediyoruz. Murat Bey'in selamlarımızı iletmiş olalım bu vesileyle. Şimdi kitaplara şöyle geçecek olursak, ilk olarak Asya Türk Hun'la başlayalım, evet, dilerseniz biz de kronolojik olarak, evet, gidelim. En çok bu kitapta neleri vurgulamaya çalıştınız?
Şimdi Türklerin, zaten ilk başta kapakta da bunu belirttim. Türklerin kökeni nedir? Türk adı nereden geliyor? İşte Türk adı Tur'dan geliyor diye kaynaklarda bu şekilde bir bilgiler var. Çin kaynaklarında milattan önce binli yıllarda Tik diye bir kavim var. Hint kaynaklarında Turukka diye bir kavim var. Bunların Türk olduğunu söylüyorlar. Herodot'un milattan önce 5. yüzyıla yönelik Targitalar diye bir kavim. Bunların da Türkler olduğu söyleniyor. Daha sonra geliyoruz, Göktürk yazıtlarında da Türk adı Türük diye geçiyor. Nihayetinde bütün dünyada Türk adının güçlü, kuvvetli olduğu yönünde de bir anlam konusunda bilim insanları birleşmiş durumdalar. Şimdi bu Türk adından başlayarak ondan sonra meşhur Çin Seddi var. Milattan önce 800'lü yıllarda başlıyor bunun yapımı. Bölüm bölüm yapılıyor. Yani bu Çin Seddi de 8000 metre uzunluğunda bir set. Türklerin yukarıdan saldırılarını önlemek için Çinliler bölge bölge yapıyorlar. Daha sonra da milattan önce 255'lerde şu anki Çin'e ismini de veren Çin Shuangti diye bir hükümdarları bu Çin Seddi'nin bölüm bölüm yapılanların hepsini birleştirerek şu anki gördüğümüz Çin Seddi yapılmış oluyor.
Evet, şimdi o Çin Seddi tabii bildiğimiz kadarıyla dünyanın üstüne çıkıldığında, yani uzaydan, evet, görülebilen tek unsur.
Evet.
O yüzden hem aslında tarihi...
Türklere karşı yapılmış, yani Türklerin akınlarından korunmak, evet, için yapılmış ama korunamamışlar. İşte bu kitapta da belirtiyoruz. Metehan çok ayrıntılı şekilde anlatılıyor, Metehan dönemi. Yani Metehan'ın çok büyük akınları var Çin'e. Çin hatta bu akınları yapmayın, biz size gelip vergi verelim diye bu şekilde önerileri de var. Ve bunlar da Çin yıllıklarında yazıyor. Önemli bir bilgiyi de burada hemen de şey yapmak istiyorum. Türk adıyla yine bağlantılı olarak. Şimdi Türkiye kelimesi Yunan kaynaklarında, Latin kaynaklarında 6. yüzyıl için Orta Asya'ya Türkiye deniliyordu. 6. yüzyılda Yunan kaynaklarında Türkiye diye deniliyordu. Bizans kaynaklarında falan. 12. yüzyılda ise Anadolu için Türkiye deniliyordu. 13. yüzyılda Mısır, Suriye, Türkiye diye anılıyordu. Hı hı. Yine diğer kitapta söylüyoruz da burayla ilintili olduğu halde Macarların Türklüğüyle ilgili de o bölgeye de Türkiye diye, Türkiye'nin kralına diye o şekilde hitapları var. Bir de şu önemli bilgiyi özellikle dinleyicilerimize aktarmak isterim. Bugünkü Orta Asya'nın ismi 1920'lere kadar Türkistan olarak geçiyordu. Hı hı. 1920'lerden sonra oranın ismi işte devletler kurularak orada belli bir bölge için Türkistan denildi. Türkistan devleti için. Diğerlerine farklı isimler verildi. Yani Orta Asya'nın 1920'ye kadar bütün batılı yazarların söylediği bu bölge Türkistan'da adı.
Aslında Türk adı zaten bir şekilde.
Yani bir bakıma o coğrafyanın sahibini göstermesi açısından güzel bir şey.
Türk ili yani. Türkistan.
Ama işte 1920'lerden sonraki belli politikalar, küresel politikalar diyeyim. bunlardan sonra o attan vazgeçerek bilimsel yayınları özellikle batılı yazarlar işte Orta Asya diye söylediler ve Orta Asya kelimesi de bilim dünyasında tutulmuş oldu. Aslında Türkistan diye dememiz bütün Orta Asya çok daha güzel olacak diye düşünüyorum.
Evet. Etrüsklerden bahsettiniz. Ya da Etrüks.
Evet. Etrüksklerden. Türkanlar da deniyor
evet,
onlara.
Avrupa medeniyetinin kurucusu olduğu evet. söyleniyor. Peki onların Türklükle bağlantısı nedir?
Şimdi, ne ölçüdedir? Şimdi milattan önce 1400'lerde, 1200'lerde Asya'dan Avrupa'ya göçler oluyor. Bu göçler hem Anadolu üzerinden hem kuzeyden, Kırım'dan, Balkanlardan oluyor ve İtalya'ya yerleşiyorlar. Orada Avrupa medeniyetinin kurucusu bu Etrüksler. Milattan önce 750'lerde Avrupa'daki en uygar toplum Etrüksler. Bu Roma İmparatorluğu kurulmazdan önce bu büyük medeniyet vardı. Roma İmparatorluğu bunun üzerine kuruluyor. Hatta bu Latince'nin kökeninin bile Orta Asya kökenli olduğu, Göktürk yazıtlarındaki yazıların ilk şeklini ihtiva ettiği yönünde bilimsel çalışmalar var buna yönelik de. Yine o dönemde tabii yazılı kaynak olarak yani kağıt olarak elimize geçmiş belgeler yok. Ancak kayalara yazılmış ya da heykeller bunlar, bu buluntular Orta Asya'daki buluntularla karşılaştırılıyor ve onların ilk şeklini olduğunu ihtiva ediyor. Bunlardan yola çıkarak batılı bilim insanlarının birçoğu da Etrükslerin Avrupa medeniyetinin kurucusu olduğu ve Orta Asya kökenli olduğu ve bunların da Türk kökenli olduğu konusunda önemli çalışmaları var. Bir örnek de vereyim. Mesela bulunan bir heykelin üstünde Etrükslere ait olduğu tespit edilen heykelin üstünde kurttan süt emen bir çocuk heykeli var. Aynısı bu Orta Asya'daki Göktürk yazıtlarında da var buna yönelik. Yani bu önemli karine bakınca bu bilgilerden yola çıkarak işte demin de söyledim Altın Ordu yayınlarından çıkmış yine bir Etrükslerle ilgili güzel bir kitap var. Orada da çok daha ayrıntılı belgeleriyle birlikte bu konu anlatılıyor. Etrükslerin böyle bir Türklükle bağlantıları var yani.
Evet, yine kitabın ilerleyen bölümlerine doğru gidecek olursak meşhur Hun hükümdarı Metehan tabii evet. karşımıza çıkıyor yoğunlukla. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz?
Metehan tabii Metehan'ın mesela bizim Oğuz Kağan destanımız var çok meşhur ve İslamiyet'ten önceki Türk yaşam tarzını anlatan 13-14. Yüzyıla kadar bu sürekli ağızdan ağza söylenerek gelmiş ve 13-14. Yüzyıllarda yazılmış. Burada şunu da söyleyeyim. Bu Oğuz Kağan destanının orijinal nüshalarının bir tanesi Berlin, bir tanesi de Petersburg kütüphanesinde. Burada Oğuz Kağan'ın kimi yazarlar Mete olduğu, evet, Metehan olduğu ifade ediliyor. Kimisi Alpertunga olduğunu ifade ediyor. Yani Oğuz Kağan'la Mete'nin böyle bir ilişkisi var. Metehan onluk sistemi bugün ordulardaki ilk kuran komutan. Vatan toprağıyla ilgili çok güzel tespiti var. Yani vatan toprağını hiçbir şekilde hiçbir kimseye verilemeyeceği kutsallığı konusunda tespiti var. Hı hı. Bir de Meta'nın milattan önce 201'de Çin'i yenmesi sonucu meşhur bir Petenk yaylası kuşatması var. Orada barış ve kardeşlik antlaşması imzalanıyor. Orada da Çin ordusunu Petenk yaylasında kuşatıyor. Oradan işte çıkmalarına daha sonra müsaade ediyor. Bu da tarihin bir bilmecesi olarak geçiyor. Niye bu Çin ordusunu imha etmedi de çıktı diye. Ama meşhur bir Çinli stratejist var, Sun Zi. 100 savaşta 100 zafer kazanmak en iyisi değildir. En iyisi savaşmadan baş eğdirmektir diyor. Meta'nın da böyle yapmıştır diye düşünüyoruz.
Güzelmiş. Evet. Bir de şimdi askeri anlayışından bahsediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Mete Han'ın icat ettiği ıslık çıkaran bir ok var.
Evet.
O nedir, onun sırrı öğrenebilir miyiz?
Kendisine tam itaat içilecek bir ordu kuruyor Mete Han. Ordusu da şöyle, yani bir birlik kuruyor. Okunu nereye atarsa o ıslığın sesini hemen de yanındaki askerleri oraya atıyor. Bu daha sonra Osmanlı'da da kullanılan çavuş oku diye geçiyor Osmanlı'da. İşaret vermek için kullanılan. Mete Han'ın askeri taktikleri, yani günümüze kadar gelen tam itaat üzerine kurulmuş ki Türklerde ordu millet olarak bir milletiz. Bu ta Mete Han'dan beri, belki Mete Han'dan, yani bizim tespitimize şu andaki yazılı kaynaklara göre Mete Han'dan önceki Türk komutanlar da muhtemelen bu şekilde komutanlardı.
O ordu millet kavramını biraz daha açalım mı? Hep çünkü söylenir, hep dile gelir. Neden ordu millet kavramı Türklerde bu kadar ön planda? Biz bütün varımızla yoğumuzla canımızı her zaman vatanımız uğruna feda etmekten çekinmeyen kimseleriz ve bu tarihte nasıl tezahür etti, neler yapıldı?
Şimdi bu konuda Jean-Paul Roux'un çok güzel, meşhur profesör, Fransız profesör, çok güzel bir tespiti var. Bu Türkolog, 2009'da vefat etti. Türk tarihi üzerine hep araştırmalar yaptı. Hı hı. Onun sözünü söyleyeyim. Yani her Türk'ün bir asker olduğu ordu millet kavramıyla ilgili onun sözünü söyleyeyim. Jean-Paul Roux diyor ki, Türklerde herkes savaşa isteyerek katılır. Ordu ayağa kalkmış bir halk, yürüyen bir ulustur. Kadınları da gerektiğinde savaşırlar ki bu Yunanlıları dehşete düşürmüştür diyor. Bir Fransız Türkolog ki buna yönelik biz Nene Hatunları, kadınların savaştığına yönelik Şerife Bacıları, birçok kadın kahramanlarımız da var. Yani gerektiğinde kadınlar da savaşır ki diyor ve bu diyor Yunanlıları dehşete düşürmüştür diyor. Kurtuluş Savaşı'ndan örnek vererek. Böyle güzel bir tespiti var Türkleri anlatan. Özellikle hani yabancı bir yazarın gözünden bunu söylemesi açısından çok çok önemli olduğunu
çok
düşünüyorum
kıymetli,
ben de.
Evet. Biraz da Avrupa Türk Hun İmparatorluğu olan kitabın devamına geçecek olursak. Hunların Asya'dan Avrupa'ya hareketleriyle birlikte kavimler göçü ve sonrasında neler oldu? Bu kitapta neler anlatılıyor?
Şimdi Büyük Hun İmparatorluğu 200'lerde dağılıyor. Dağıldıktan sonra Çin'in içinde birçok devletler kuruluyor. Bir kısmı da kuzeyde çünkü otlaklar falan çok, on binlerce atla gidiyorsun, onları besleyecek otlaklar olması lazım. Hemen yukarıda Avrupa bizonları var, onları avlayarak onlarla besleniyorlar. 375'te işte Macaristan'a doğru, Macar Ovası'na doğru yaklaşıyorlar Türkler. Bu doğudan batıya doğru göçerken önlerindeki kavimleri de itikleyerek kavimler göçüne yol açıyorlar. Hı. Macar Ovası da Türkler için Atilla'nın karargahının olduğu yerde 60 bin kilometre kare ve orası hayvanlarını otlatmak için en güzel yerdi. Şimdi bu kavimler göçü sonucunda 395'te Roma İmparatorluğu, Batı ve Doğu Roma, yani Bizans diye ikiye ayrılıyor. Kavimler göçü de bir çağın açılıp bir çağın kapanmasına sebep oluyor. Burada da ana aktör Türkler. İlk çağdan orta çağa geçişi sağlayan millet Türk milleti. Yine orta çağdan yeni çağa geçişi sağlayan da 1453'te Fatih Sultan Mehmet. Yine bir Türk komutan. Türkler çağ açıp çağ kapatan bir millet olarak söyleyebiliriz.
Evet, Atilla'nın ismini andınız. O zaman evet, biraz da Atilla'dan
bahsedelim. Atilla tabii bugün Avrupa'da halen hikayeleri anlatılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da yakın bir süre içerisinde Macaristan'a giderek oranın başbakanı Viktor Urban'la bir görüşmede bulundu. Viktor Urban'ın kendilerini Macarlar soy olarak Atilla'ya dayandırıyorlar, Hunlara dayandırıyorlar. İngilizce ismi Hungary, Hunların ülkesi Macaristan'ın adı. Atilla 434'te amcası Rua ölünce tahta geliyor ve Rua bir devlet bırakıyor ona, yani hiçbir şey yoktu, güçlü bir devlet bırakıyor. Atilla ilk geldiğinde Bizanslılarla bir anlaşma yapıyor. At sırtında Bizanslı elçileri karşılıyor ve onlara barış şartlarını yazdırarak geri dönüyor. Yani o kadar kendisinden emin, güçlü bir komutan. Bizans'ta her dediğini yapma durumunda bulunuyor.
Evet, bu cenaze ateşiyle ilgili biraz bilgi verir misiniz bize?
Evet, bu da meşhur 451'de Atilla'nın Katalinoğun Savaşı'nda bu cenaze ateşini hazırlatıyor. Roma'yı kuşattığında. Şimdi iki taraf arasında çok çetin orada bir savaş oluyor. Kimin galip geleceği belli değil. Atilla gururlu bir komutan. Bütün eğer yenilirsek diyor, ben düşman askerlerinin eline düşmeyi istemem. Atların bütün eğerlerini toplattırarak büyük bir alan yaptırıyor. Onun içerisine eşini, çocuklarını, hazinesini ve kendisini de oraya koyarak orada eğer yenilirse beni burada yakın, düşmanın eline geçeceğim diye. Buna da cenaze ateşi olarak deniliyor.
Süremizin de yavaş yavaş sonlarına geldik. Atilla'nın mezarı ile ilgili de bir bilgi var mı? Onu da soralım.
Atilla'nın
size.
Mezarı ile ilgili bilgi yok. Bir de Cengiz Han'ın mezarı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Definecilerin de çok büyük merakı acaba nerede diye.
Nerede de bulsak da ele geçirsek.
Ama bulunsa keşke Türk tarihi ile ilgili birçok şey çıkar. Müthiş bir cenaze töreni yapılmış Atilla'ya. Dönemin Bizans tarihçisi Priscus bu konuyu çok ayrıntılı olarak yazmış. Ama nerede olduğu bilinemiyor.
Evet. Bir kez daha bu kitaplar için emeklerinize sağlık. Gerçekten uzun yılların emeği olduğu o kadar ortada ki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza da katıldığınız için. Bu kitapları okuyucularınıza ulaştırırken biz de bir vesile olabildiysek ne mutlu. Eğer sevgili dinleyiciler Asya Türk Hun İmparatorluğu ve Avrupa Türk Hun İmparatorluğu'nun bu kısacık anlatımımızda detaylarını merak ediyorsanız bu kitapları muhakkak okumalısınız. Çok değerli konuğumuzun kaleminden hem de bir TRT Teftiş Kurulu Baş Müfettişi, içimizden çok kıymetli bir baş müfettişin kaleminden dökülen notlar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza da katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için.
Ben de teşekkür ediyorum. Yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi yayınlarınızın her zaman devam etmesini diliyorum. Sizleri takip ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, devamı da gelecek kitapların, programın başında söyledi değerli konuğumuz. Biz de büyük bir merak ve keyifle okumayı bekliyoruz. Onu da iletmiş olalım. TRT Teftiş Kurulu Baş Müfettişi yazar Erkan Hacı Fazlıoğlu stüdyo konuğumuzdu. Avrupa Türk Hun İmparatorluğu ve Asya Türk Hun İmparatorluğu isimli iki güzel kitabın yazarı. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz hem yayınımıza katıldığı hem de verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Tut elimi buradan gidelim, olmaz demeden dinle beni bir. Rüzgarım söndü, dindi ateşim. Ah bebeğim, ben hala deliyim. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne hayvan ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne hayvan ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Tut elimi. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne hayvan ne tek bir yıldız, her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne hayvan ne tek bir yıldız, her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum.
Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızla Türkiye'de ve dünyada göçmen algısını konuşacağız. Evet, evet. Önce isterseniz Türkiye'den başlayalım. Sonrasında tabii, da yurt dışına tabii. Şöyle bir bakış.
Türkiye'den başlayalım. Çünkü Türkiye dünyanın önemli göçmen kabul eden ülkelerinden biri haline geldi.
Evet.
Son yıllarda malum. Ve toplumumuz göçmenlerle, yabancılarla, yani başka ülkelerden gelen hangi sebeple gelirse gelsin, yabancı insanlarla, farklı kültürden gelen insanlarla birlikte yaşamaya başladı. Ve yavaş yavaş bu da artık bizim günlük hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı tabii. Ancak bu süreçler, yani bu alışma, birbirine alışma süreçleri olarak düşündüğümüz süreçler uzun sürebiliyor. Uzun sürebiliyor. Dolayısıyla bu süreçleri yöneten de bir takım algılar var. O algıların aslında onların da yönetilmeye ihtiyacı var. Ve dolayısıyla hani uyumlu, birlikte ve barış içinde yaşanması amacıyla bu algıların da akıllı bir şekilde, rasyonel bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Şimdi bizde malum işte 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacı var geçici koruma altında. Bunun üstüne bir milyon daha ilave edebilirsiniz. Irak'tan gelenler, işte Afganistan'dan gelenler ve gelmeye devam edenler falan. Dolayısıyla Türkiye'de yaklaşık olarak işte belki 4,5 milyondan fazla bir sığınmacı var. Bunun ötesinde işte mevsimsel olarak işte sayısı değişen yabancı işçiler var. Yabancı işçilerin yaz aylarında özellikle turizm bölgelerinde sayısının çok arttığını biliyoruz. Ve bu arada kayıt dışı çalışanlarla falan birlikte belki de 1 milyona falan varan bir rakamla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türk toplumu, yani Türkiye sınırları içerisinde farklı ülkelerden gelen, farklı kültürlerden gelen, farklı etnik gruplara bağlı insanlarla birlikte yaşamaya başladı. Dolayısıyla bu bizi işte en azından, yani bu rakamları düşününce ciddi bir göçmen kabul eden ülke haline getirmiş vaziyette. Yani 82 milyon içinde böyle işte 6 milyon, 5,5 milyon falan filan insan var ise yabancı, bu önemli bir oran.
Evet.
Dolayısıyla biz de tabii bu göçmenlerle ilgili algılarımızı hep gözden geçirmek durumundayız. Türkiye'nin huzuru için gözden geçirmek durumundayız. Son zamanlarda işte bu Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak ya da işte sığınmacılarla ilgili olarak özellikle sosyal medyada ve bazı siyasiler tarafından aslında bir anlamda tahrik edici, kışkırtıcı bir takım söylemler geliştirildi. Bu söylemlerin geliştirilmesi, yani kamuoyunu yanıltacak şekilde geliştirilmesi Türkiye'deki huzurun, Türkiye'deki barışçı ortamında işte bozulması tehlikesini düşündürüyor insana. İnşallah öyle bir şey olmaz. Tabii pek de olmadı. Aslında halkımız da buna pek itibar etmiyor. Fakat şu var, yani genel olarak konuşmak gerekirse, buradan dünyaya geçmek istiyorum. Genel olarak konuşmak gerekirse, bir yabancı insan bir yeni yere geldiği zaman, farklı bir ortama girdiği zaman, o ortamda öteden beri yaşamakta olan insanlar tarafından bir kere önce bir yabancılanıyor. Yani evet, onu böyle çok böyle kucaklayarak karşılamıyor kimse. Bu öteden beri var olan bir gerçek. Bu insanın tabiatında, fıtratında olan bir şey.
Tabii ilkokulda yeni başladığınızda, evet, bir eğer başka, evet, bir okuldan, evet, başka bir okula nakil yani, olarak geldiyseniz, evet, o yabancılığı orada bile yaşıyorsunuz.
Yani bir müddet o çocuk dışlanabilir. Evet, ondan, evet, sonra ancak kendini kabul ettirecektir zaman içerisinde. Özel
biraz,
bir çabada.
Tam onu diyecek. Özel bir çaba göstermesi gerekecek.
Şimdi bu insanın dediğim gibi fıtratında, evet, var olan bir şey. Yani gelen yabancı mutlaka bir önce oraya intibak edemiyor. Yani nereden geldik? Zaten kendisi de mutsuz oluyor falan. Kolay bir şey değil çünkü yabancı bir ortamda. Farklı insanlarla, farklı adetleri olan, farklı örfleri olan, davranış biçimleri itibariyle sizinkilerine benzemeyen insanlar. O insanların arasında böyle çok bir yabancı madde olarak bir müddet şey yapıyor. Fakat zaman içerisinde, bu zaman bunun ilacı biraz da.
Evet.
Ama sadece zamanın ilacı değil. Yani zamana bırakıp da yetmiyor, hiç dokunmak, dokunmayalım, kendiliğinden hallolur diye düşünmek de yanlış. Onun için işte bu algıların yönetilmesi lazım. Yani aydınlatmak lazım insanları. Tahrik etmemek lazım. Şimdi bir yere gidersiniz, gelirsiniz, geldiniz yabancı olarak. Mesela işte bir ilkokulda mesela bir çocuğun silgisi kaybolmuştur mesela. Orada sınıftaki çocuklardan birinin silgisinin o yeni gelen yabancı çocuk tarafından alındığı ve kendisine verilmediğini öğretmene, yani en azından onun şey etmesi bile, yani tahmin etmesi bile tehlike,
düşünmesi bile
tehlike yaratıyor. Bir de gidip öğretmenim benim silgimi işte bu aldı falan dediği andan itibaren o çocuğun durumu çok sıkıntılı olabilir. Dolayısıyla birçok yerde göçmenlerin, yani bizim ülkemizde de var olan bir şey. Bunlar çünkü sosyolojik olgular. Bizim ülkemizde de var ama başkaları yerlerine nazaran daha azdır. Bir kriminal hadise, bir suç işlendiği zaman hemen parmaklar o yabancıyı işaret etmektir, gösterir ki bu tabii hem haksızlık hem o insanın hakkına da şey, tabii saygısızlıktır, yani insan haklarına da saygısızlıktır. Ama maalesef böyle bir algı var. Şimdi ben tabii Türkiye'de bu işin birçok başka ülkeye nazaran
daha ılımlı
geliştiğini düşünüyorum ve bundan da tabii ayrıca gurur duyuyoruz. Yani tabii bazı yerlerde münferit hadiseler oldu, olmaya devam edecektir, normaldir. Bazı yerlerde tepkiler ortaya çıkmıştır ama çoğu zaman dikkat ederseniz böyle basına da yansıyan, medyaya yansıyan bazı böyle mahallelerde ufak tefek şeyler olur. Bir suç işlenmiştir, şu veya bir şey, yüz kızartıcı falan bazı şeyler. Hemen orada eğer bir Suriyeli varsa o Suriyeliyi suçlu göstermeye kalkışırlar. Bizim güvenlik güçlerimiz müdahale eder. Neyse, meseleyi yatıştırır. Bir müddet sonra anlaşılır ki o Suriyeli değilmiş de bir başkasıymış falan, orada oturan birisi, herhangi bir insan. Dolayısıyla yani suçun kimin tarafından işlenmiş olması bir şey ifade etmiyor. Neticede suçun işlenmiş olması önemlidir bizatihi. Ve bir grubun toptan suçlanması gibi bir işte şunlar bunlar falan filan diye bir davranış son derece yanlıştır. Yani zaten suçun da şahsiliği diye bir olay var yani hukukta. Şimdi bu çok göçmen kabul etmiş eden, yıllarca bu tecrübeyi yaşamış olan ülkelere bakıyorsunuz. O ülkelerde iyiye doğru gidiş daha yavaş, çok daha yavaş. Belki de o ülkelerin bu yabancılara karşı olan kültürlerinin ya da böyle kabul kültürlerinin çok iyi gelişmemiş olması denebilir. Yani dünyadaki göçmen algısı birkaç ülke dışında çok iyi değil. Hemen ilk fırsatta suçlananlar onlar. Bir de üstelik de yani Avrupa ülkeleri için sözünü ediyorum. Eğer Müslümansa, ondan sonra özellikle Müslümansa zaten başlı başına potansiyel bir tehdit arz ediyor şeklinde düşünülüyor. Ve dolayısıyla algı hiçbir zaman böyle o algı ibresi pozitif istikamete doğru, yöne doğru gitmiyor. Bu işte tabii fevkalade önemli ve aslında o ülkelerin yöneticileri açısından da üzerinde çok dikkatli durulması gereken bir konudur. Çünkü kendi iç barışları açısından tehdit teşkil eden bu davranış biçimi bu algıdır. Bu algıya dayanan davranış biçimidir. Dışlayıcı ve işte böyle sürekli kriminalize eden, suç unsuru olarak gören, potansiyel suçlu olarak gören ve hiçbir şekilde aslında bu toplumun bir parçası ona olmayan ve hiçbir şekilde bir aidiyet verilmeyen, yani toplum aidiyeti verilmeyen bir yabancı madde gözüyle görüldüğü takdirde bu aynı zamanda da kendi iç huzurunuzu, iç barışınızı bozacaktır. Dolayısıyla işte göçmen algısı dünyada tabii üzerinde çok durulması gereken, yani sosyal psikologların, ondan sonra işte siyaset bilimcilerin, akademik açıdan söylüyorum ama tabii özellikle de siyaset kurumunun üzerinde çok özellikle durması gereken bir konu ve çok dikkatli edilmesi gereken bir konu. Yani ağzınızdan çıkan yanlış bir söz, eğer politikacıysanız ve yani bir önemli mevkideyseniz, sorumlu mevkideyseniz, orada ağzınızdan çıkacak tek bir sözün çok ağırlığı olabilir. Yanlış bir söz çok yanlış sonuçlara sebebiyet verebilir. Onun için dikkat etmek lazım. Bu algıyı yönetmek için de hakikaten devletlerin böyle hakikaten bu işleri bilen insanlarla birlikte çalışmasında yarar var. Yoksa önüne geçilmeyecek bazı sıkıntılar kaçınılmaz yani. Şimdi bizim Türkiye'de bu özellikle son yıllarda tabii biz tabii yeni bir olayla karşı karşıya kaldık. Nedir bu Arap Baharı'ndan sonra? 2011'den sonra böyle bir büyük akım oldu ve işte Suriye'den, başka yerlerden neyse çok sayıda sığınmacı geldi. Şimdi bu hakikaten yeni bir şeydir yani Türkiye için yeni bir olgu, yeni bir durum. Bu yeni durumla şu ana kadar iyi baş ediyor diye düşünüyorum. Çünkü kurumsal altyapı da hazırlandı. Bu arada yani işte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Mevzuat ona göre yeniden yapıldı. O mevzuatın modernleştirilmesi çok önemliydi. Uzun bir süreçti. Ta 2003'lerden başlayan, 2000'lerden başlayan bir süreç. O konuda önemli mesafe kat edildi Türkiye'de ve tabii bu şeydir yani. Birçok ülkeye de örnek teşkil edecek niteliktedir. Ama yetmiyor. Yani sürekli zaten gözden geçirmek lazım. Sürekli işte özellikle kamuoyuna yansıyan düşünce ve işte sözlerin çok önemli bir şey olduğu kanaatini unutmadan, gerçeğini unutmadan devamlı süzgeçten geçirilmesi lazım. Aksi halde kışkırtıcı olursunuz. Yani var öyle maalesef bazı politikacılarımız var. Onlar böyle bütün gün tweet atıyorlar yani sabahtan akşama kadar tweetler ve vay Suriyeliler şöyle, Suriyeliler böyle falan, bu yanlış. Yani belki söylediklerinde gerçek payı var, bir şey demiyorum ama yani o algıyı bu şekilde bu noktaya doğru ittiğiniz vakit bu işte bize daha sonra sorun çıkaracak bir hadise. Yakın bir gelecek, çok da uzak bir şeyde değil, zamanda değil.
Peki yurt dışındaki Türklerin durumunu düşünecek olursak?
Şimdi yurt dışındaki Türklerde özellikle bakınız şimdi Türkiye ile Türk kendisini özdeşleştirmiş yurttaşlarımız veyahut da o ülkenin vatandaşları olmuş ama Türk kökenli insanlarımız kendilerini Türkiye ile ilgili mesela siyasi bir takım şeyleri var, çekinceleri yahut eleştirileri var o yaşadıkları ülkelerin politika hayatında diyelim. Onlar eğer kendilerini Türkiye ile özdeşleştiriyorlarsa bu sefer de onları dışlamaya başlıyorlar. Yani bu da olacak şey değil. Yani bu kabul edilebilecek bir hadise değil. Düşünebiliyor musunuz, bir insan kalkmış gitmiş ama kendi vatanını, eski vatanını ya da işte annesinin, babasının, dedesinin vatanını unutmamış ve kendini oraya ait hissediyor. Bu yüzden ona böyle işte diş biliyorlar falan. Niçin öyle yapıyorsun? Efendim işte olmaz. Hayır, onu unutacaksın. Efendim bütün kültürünü, işte alıştığın adetlerden vazgeçeceksin. Hatta dininden vazgeçeceksin. Şimdi son günlerde benim de gözüme çarptı Alman basında. Övgüyle söz ettikleri birkaç kişiden söz etmek istiyorum. işte dinlerini değiştiriyorlarmış, Hristiyan oluyorlarmış. Çok nadir, çok münferit olaylar bunlar, çok yani çünkü bu kadar sene bu işin içindeyim. Ben yani 10 kişi olabileceğini sanmıyorum yani bu kadar zaman içerisinde, ama 1-2 kişi bulmuşlar. İşte entegrasyon budur diyorlar falan. Şimdi böyle bir entegrasyon yok.
Algı yönetimi işte.
Algı yönetimi, evet. Yani yanlış, hani teşvik mi ediyorsunuz falan. Ondan sonra ne bileyim, bu Türkiye'de işte Türkiye'ye gelip de daha sonra derme çatma botlarla Yunanistan'a kaçıp oradan da Avrupa'ya giden bazı Suriyeliler var. Bunlara baskı yaptılar. Dinlerini değiştirdiler. Kiliseler yardım ettiler falan. Ondan sonra çünkü bu şekilde efendim işte o tehdidi engellemiş olduklarını zannediyorlar falan. Böyle bir tehdit algısı var çünkü Müslüman oldu ya. Müslüman geldi ya. Yani ama Müslüman tehlikeli, potansiyel bir tehdit. Dolayısıyla onun işte dinini değiştirmiş olması o tehdidi engellemiş gibi oluyor. Bunlar tabii çok banal, son derece yüzeysel, son derece anlamsız tavırlar diyelim yani. İşte kabul etmek mümkün değil yani, ne bilimsel olarak izahı mümkün ne de siyasi olarak.
Bundan sonra bu algı nasıl değişir, ne yöne evrilir?
Vallahi tabii çok iyimser de değiliz. Çok iyimser de değiliz. İçinde yaşadığımız dönem iyimser olmayı engelliyor. Yani o kadar büyük bir popülizm oldu ki özellikle Avrupa ülkelerinde. İşte aman yani ben en çok ondan korkuyorum, o buraya da sirayet etmesin diye. Yani bizim çünkü kültürümüzde böyle bir şey yok. Türkiye bir imparatorluğun mirası üzerinde oturuyor, Türkiye Cumhuriyeti. Biz farklı halklarla birlikte yaşamaya alışkın, evet, bir milletiz. Dolayısıyla bizim böyle şeyde görülen, Avrupa'nın bazı ülkelerinde görülen, pek çok ülkesinde görülen o tür işte yaklaşımlardan uzak olmamız lazım. Çok olası görmüyorum Türkiye'ye sirayet edeceğini, ama o ülkelerde bu devam edecek ve artacak yani işte. Böyle hatta ırkçı şiddete varan olaylar yaşanıyor biliyorsunuz. Daha geçenlerde Almanya'da, Halle'de iki kişiyi sokakta öldürdü adam. Aynı Yeni Zelanda'da olduğu gibi falan. Yani sinagoga girmeye kalkmış. Sinagoga giremeyince yoldan geçen bir insanı öldürüyor. Arkasından bir tah diyor, tamam bulduk, dönercidir bu, dönerciye gireyim falan, çünkü Türk
nasıl,
dönercisi
nasıl
falan.
Olsa Türk.
Evet, evet. Yani böyle şeyler tabii işte o algılardan besleniyor, biliyor musunuz? O algıları değiştirmediğiniz takdirde işte biraz evvel söylediğim gibi iç barışınızı ve iç huzurunuzu kendi kendinize tehlikeye atıyorsunuz.
Neyse, biz en azından Türkiye olarak bu anlamda, evet, evet, çok daha iyi bir yerde.
Bence öyleyiz. Bence öyleyiz.
Çünkü biz yardımsever bir milletiz, misafirperver bir milletiz, evet, ve sizin, evet, de ifade ettiğiniz gibi ta Osmanlı'dan bu yana hep farklı toplumların bir arada, tabii, huzur ve mutluluk içinde yaşayabildiği, tabii, bir milletiz. Dolayısıyla inşallah bundan sonra da böyle devam,
İnşallah,
edecek. Temennimiz yurt dışında da Türk vatandaşlarımızın aynı huzur ve barış içinde yaşamaya devam etmeleri. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde Göç Yolları köşemizde İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Bugün Türkiye'de ve dünyada göçmen algısını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.